Ayrım 18. Anlatırlar ki Mısır'ın kentlerinden bir kentte epeyce yaşlanmış bulunan birinin ergenlik çağına ulaşmış, içten pazarlıklı ve sabahtan akşama kadar babasının mirasçısını verimli kılmaktan başka bir şey düşünmeyen tembel bir oğlu varmış. Bu kabadayı gencin babası olan yaşlı adamın evinde kendisinin gecikmiş yaşına karşın güzellikten yana harika 15 yaşında genç bir karısı varmış. Ve oğul çelikle yumuşak bal mumu arasındaki dayanıklılık farkını öğretmek niyetiyle babasının karısının yöresinde dolaşmayı sürdürmekten vazgeçmemiş. Babası da oğlunun en kötüsünden haytanın biri olduğunu bildiğinden genç karısını onun girişimlerinden korumak için düşünür dururmuş. En sonunda kendisi için bu işin en güvenceli çaresinin ilkinin üzerine bir kadın daha alması ve bunları yan yana bulundurarak bu yoldan birbirlerini gözetmelerini ve oğlunun tuzaklarından karşılıklı olarak birbirlerini uyarmalarını sağlaması olduğunu bulmuş. Ve ilkinden de genç ve güzel bir eş daha seçerek ikincinin yanına getirmiş ve sırayla ikisiyle de düşüp kalkmış. Genç haylaz babasının bulduğu çareyi anlamış olduğundan kendi kendine, "He vallahi, şimdi iki ziyafete birden konacağım," demiş. Ama tasarladığını gerçekleştirmesi pek zormuş. Çünkü babası dışarı çıkmak zorunda kaldığı her seferinde iki genç karısına "Oğlum olan şu haylazın girişimlerinden kendinizi sakının. Çünkü hayatımı sıkıntıya sokan ve şimdiye kadar sizden önce üç karı boşamama neden olan çok sefih biridir. Dikkat edin, dikkat edin," der dururmuş. İki genç kadın da "Vallahi bize karşı en küçük bir harekette bulunup en küçük bir uygunsuz söz söylemeye kalkışacak olursa suratına pabuçlarımızla vururuz," diyorlarmış. Yaşlı adam da "Dikkat edin, dikkat edin," diyerek ısrar eder dururmuş. Onlar da "Biz yapacağımızı biliriz, yapacağımızı biliriz biz," diye yanıt verirlermiş. Haylaz oğlan da kendi kendine "Vallahi pabuçlarımı yüzüme çarpacaklar mı? Görürüz elbet, elbet görürüz," dermiş. Günün birinde evin buğday azığı tükenmiş bulunmakla yaşlı adam oğluna "Haydi Zahire pazarına gidelim de bir iki çuval buğday alalım," demiş ve babası oğlunun önünden yürüyerek evden çıkmışlar. İki kadın da onların evden çıktıklarını görmek için evin damına çıkmış. Yaşlı adam yolda giderken elinde bulundurmak ya da boynunu asmak adetinde olduğu pabuçlarını yanına almadığını fark etmiş ve oğluna "Çabucak eve dön de onları al gel," demiş. Haylaz oğlan da bir solukta eve dönmüş ve damda oturmuş olan babasının eşleri iki genç kadını görerek aşağıdan onlara "Babam bir görev vererek beni size gönderdi," diye bağırmış. Onlar da "Hangi görevi?" diye sormuşlar. Oğlan "Buraya dönüp yukarı çıkarak ikinize de istediğim kadar sarılık öpmek görevini," demiş. Kadınlar "Sen ne söylüyorsun ey köpek? Baban sana asla böyle bir görev vermez. Yalan söylüyorsun sen. Kötünün kötüsü hayta. Domuz," diye yanıt vermişler. O da "Vallahi yalan söylemiyorum," demiş ve "Yalan söylemediğimi de size kanıtlayacağım," diye eklemiş. Ve olanca sesiyle uzakta olan babasına "Hey baba, baba baksana, sadece tekini mi yoksa ikisini birden mi?" diye haykırmış. Babası da alabildiğine bağırarak "İkisini de ey sefi, ikisini de birden, Allah belanı versin senin," diye yanıt vermiş. Oysa sultanım efendim yaşlı adam bu yanıtla onun iki pabucunu birden getirmesini anlatmak istiyormuş, yoksa iki karısını öpüp okşamasını değil. Kocalarının bu yanıtını duyunca iki genç kadın birbirlerine "Haylaz yalan söylemiyormuş öyleyse. Bırakalım babasının istediği şeyi bize yapsın," demiş. Ve böylece sultanım efendim bu pabuç hilesiyle hayta olan yukarı çıkıp iki sineği ağına düşürmüş ve onlarla birlikte olağanüstü bir çarpışmaya girişmiş. Bunu izleyerek babasına pabuçlarını götürmüş. İki genç kadın da o andan başlayarak "Bizimle yat, yat bizimle," diyerek onunla sarılıp yatmaktan geri durmamışlar. Yaşlı adam da sanki gözleri körmüşçesine hiçbir şeyin farkına varmamış. Ve işte benim öyküm de böyledir ey muhteşem sultanım. Şah Çalgıcıbaşı'nın bu öyküsünü işitince keyfinin sınırına ulaşmış ve ona taşaklarını tümüyle bağışlamış. Sonra da 4 dinar işleyiciye "İlkini aldatmış olduğunuz benim sadık hizmetkarımın elini öpün ve ondan af dileyin," diyerek oradan ayrılmalarına izin vermiş. Onlar da işitip itaat ettikleri yanıtını vermişler ve soytarıyla barışmışlar ve o zamandan sonra onunla en iyi koşullarda yaşamışlar. O da öylece yaşamış. Ama kadınların ihaneti üzerine öyküler bitip tükenmez olduğundan ben sana Ali Baba ve Kır Karamiler öyküsünü anlatmayı yeğlerim, diyerek Şehrazat sözünü sürdürmüş. Ali Baba ve Kır Karamiler öyküsü. Ve Şehrazat Şah Şehriyar'a demiş ki, "Bana kadar intikal etti ki ey bahtı güzel şah, çok eski zamanlarda geçmişin unutulmuş günlerinde İran'ın kentlerinden bir kentte birinin adı Kasım, diğerinin Ali Baba olan iki kardeş yaşarmış. Önünde tüm adların, lakapların ve mahlasların silindiği ve ruhları tüm çıplaklığıyla, vicdanları tüm derinliğiyle gören yüceler yücesi ve bahtların sultanı Tanrı'ya övgüler olsun. Kasım'ın ve Ali Baba'nın çok fakir, sıradan bir adam olan babaları, Tanrı'nın rahmetine sığınarak göçüp gidince, iki kardeş mirastan kendilerine düşen pek az şeyi tam bir denklikle paylaşmışlar ama ellerindeki avuçlarındaki bu pek az varlığı yiyip bitirmekte gecikmemişler ve bir günden ötekine kendilerini ekmeksiz, katıksız bularak burunları iyice uzamış ve yüzleri asık kala kalmışlar. İşte genç yaşlarda budalık edip aklı başında kimselerin sözünü unutanların sonu budur. Ama bir süre sonra büyük oğul olan Kasım açlıkla gövdesinin eriyip tükenmekte olduğunu görerek kazançlı bir yaşama kavuşmanın yollarını aramış. Hırslı ve düzenbazlıkla iş tutan birisi olduğundan tanıştığı, Allah kötüyü ırak eylesin bir muhabbet delalı kadına binici yeteneklerini, atlayıcı horoz olarak erdemlerini ve çiftleşmedeki gücünü kanıtladıktan sonra onun aracılığıyla iyi bir yuva sahibi, güzel yemek yapan ve harika bir vücuda sahip bulunan ve baştan aşağı mükemmel bir şey olan genç bir kızla evlenmiş. Kısmet dağıtıcıya şükürler olsun ve böylece karısının keyfini sürmekten öte, Tacirler Çarşısı'nın ortalık yerinde donanmış bir dükkanında sahibi olmuş. Çünkü onun doğduğundan beri alnına yazılı bahtı buymuş ve işte onun durumu böyleymiş. Ali Baba adlı ikinci oğula gelince onunki de şöyleymiş. Doğası gereği hırstan uzak olduğundan alçak gönüllü zevkleri varmış. Azla yetiniyormuş ve hiçbir açgözlülüğü yokmuş. Böylece odunculuk yapıyor, çalışarak ekmeğini kazandığı fakir bir yaşam sürüyormuş ama her şeye karşın katı deneylerin verdiği dersler sayesinde kıt kanaat geçinmiş, bir kenarda bir eşek, sonra ikinci bir eşek, sonra da üçüncü bir eşek alacak kadar para biriktirmiş. Ve bunları her gün kendisiyle birlikte ormana götürerek üzerlerine daha önceleri sırtında taşımak zorunda kaldığı odun ve çalıları yüklermiş. Ve böylece üç eşeğin sahibi olan Ali Baba, ait olduğu loncadaki fakir oduncular üzerinde öylesine bir güven uyandırmış ki içlerinden biri kızını onunla evlendirmeyi onur saymış. Kadının ve şahitlerin önünde kızının fakir aileden geldiği ve kocasının evine çeyiz ya da benzeri olarak hiçbir şey getiremediği göz önünde tutularak Ali Baba'nın üç eşeği mehr olarak evlilik sözleşmesine yazılmış. Ama övülesi Tanrı sonsa dek var olsa da fakirlik ve zenginlik uzun süreli değildir. Ali Baba'nın da Tanrı'ya şükürler olsun ki oduncuların kızı olan karısı ve tanrılarına şükreden aya benzer güzellikte çocukları varmış. Kentte odun ve çalı çırpı satarak elde ettikleriyle tüm ailesini dürüstlük içinde geçindirir, Tanrısından sakın bir mutluluktan başka hiçbir şey dilemezmiş. Günlerden bir gün ormanda üç eşeği biraz ötesinde sırtlarına her zamanki yüklerinin sarılmasını bekleyerek sarı serpe yayılmış, otlayıp yerlenirlerken balta vuruşlarıyla sık ağaçlarla kaplı bakir bir yürede odun kesmeye uğraşan Ali Baba için talih varlığını duyurmuş. Ama Ali Baba yıllardan beri talihin akışını sürdürdüğüne inanmaktan kuşku duyan birisi değilmiş. İlkin uzaktan boğuk bir gürültü duymuş. Bunun gittikçe süratle yaklaşan ve çoğalıp büyüyen, sonradan kulağını yere dayayıp dinleyince at nallarının sesi olduğunu anlamış ve bu tenha yerde yanında yoldaş olarak sadece üç eşek bulunmasından ötürü büyük bir korkuya kapılmış. Tedbirliliği ona hiç beklemeksizin bir tepeciğin üstünde yükselen ve bütün ormana egemen olan yüksek bir ağaca çıkmasını esinlemiş. Böylece dalların arasına yerleşip saklanarak olup bitenleri anlama imkanı bulmuş. Böyle yaptığı da iyi olmuş çünkü daha ağaca yeni tırmanmamışken müthiş surette silahlanmış bir atlı topluluğunun tırıs bir gidişle kendi bulunduğu tarafa doğru geldiğinin farkına varmış. Ve kara yüzlerine, taze bakır renkli gözlerine, iki karga kanadı gibi ortasından yana açılmış kara sakallarına bakınca bunların haydut taifesinden ve yol kesenlerin en nefret uyandırıcı türünden kişiler olduğundan kuşku duymamış. Bunlar Ali Baba'nın eğilip görünmeksizin yöreyi gördüğü kayalık tepeciğin iyice yanına yaklaşınca dev yapılı reislerinin bir işareti üzerine yere atlayıp dizginlerini çözerek her biri atlarının boyunlarına eğerlerinin ardında bulunan yem torbalarını geçirmiş ve onları yularlarından yöredeki ağaçlara bağlamışlar. Sonra heybelerini çözmüş ve bunları kendi omuzlarına yüklemişler. Bu heybeler çok ağır olduğundan haydutlar onların ağırlığı altında eğilerek yürüyorlarmış. Ve bunların hepsi bulunduğu ağacın altından düzen içinde geçerlerken Ali Baba da onları sayarak ne bir eksik ne bir fazla tam 40 kişi olduklarını saptırmış. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 852. gece olunca demiş ki ne bir eksik ne bir fazla tam 40 kişi olduklarını saptırmış. Bunlar böylece sırtları yüklü tepeciğin dibinde bulunan büyük bir kayanın önüne gelip düzgün bir sıra halinde orada durmuşlar. Sıranın başında bulunan reisleri de bir an için ağır heybesini yere koymuş, tüm gövdesiyle kayanın karşısında dikilmiş ve yankı uyandıran bir sesle bakışlar için görünmez olan birine ya da bir şeye seslenerek "Açıl susam!" diye haykırmış. Ve hemen kaya ağır ağır açılmış. O zaman haramilerin reisi ilkin önünden geçip adamları içeri girsin diye kayadan biraz uzaklaşmış. Hepsi tümüyle içeri girince heybesini yeniden yüklenmiş ve sonuncu olarak içeri girmiş. Sonra yanıtı almaksızın komut veren bir sesle "Kapan susam!" demiş. Kayada haydudun büyülemesi onu hiç bölmemiş gibi sihirli ibarenin söylenmesiyle sıkı sıkıya kapanmış. Bunu gören Ali Baba içinden buna çok şaşırmış ve kendi kendine "İnşallah büyücülük bilimleriyle beni çekildiğim yerde bulmasınlar ve de bulunca boyumu enime katmasınlar" demiş. Ve çalılıkta özgürce oynaşıp duran eşeklerinin verdiği tedirginliğe karşın en küçük bir hareket yapmaktan kaçınmış. Kırk haramiye gelince Ali Baba'nın içine girip kaybolduğunu gördüğü mağarada epeyce uzun bir süre kaldıktan sonra sanki uzaktan duyulan gök gürültüsüne benzer yer altından gelen seslerle ortaya çıkacaklarının belirtisini vermişler. Sonunda kaya açılmış ve başlarında reisleri ve ellerinde boş heybeleri olduğu halde kırkı da dışarı çıkmış. Bunların her biri kendi atının yanına dönmüş ve yem torbalarını eğerlerin ardını astıktan sonra üzerlerine atlamışlar. O zaman reisleri mağaranın ağzına doğru dönmüş ve yüksek sesle "Kapan susam!" ibaresini yüksek sesle haykırmış. Kayanın iki yarısı yeniden birleşmiş ve hiçbir aralık bırakmaksızın kaynaşmış. Hepsi birden zift suratları ve domuz sakallarıyla yeniden geldikleri yolu tutmuşlar. İşte onların durumu böyleymiş. Ali Baba'nın durumuna gelince, Tanrı kısmetleri dağıtırken onun payına düşen tedbirlilikle tüm arzusu bir an önce eşeklerinin yanına dönmek olduğu halde bir süre daha gizlendiği yerde kalmış. Çünkü kendi kendine bu korkunç haramiler mağaralarında bir şey unutmuş olup da ansızın geriye dönerlerse pekala buracıkta beni bulabilirler. İşte o zaman ya Ali Baba böylesine güçlü kişilerin yollarına çıkmanın senin gibi zavallı bir fakir için neye mal olacağını görürsün demiş. Böyle düşünerek Ali Baba korkunç atlılar ufukta kayboluncaya kadar onları gözleriyle izlemekle yetinmiş. Ve onlar gözden kaybolduktan sonra ve tüm orman yeniden güvenli bir sessizliğe bürününce ağaçtan inmeye karar vermiş. Yine de binbir ihtiyatla sağa sola bakınarak ve bir daldan bir aşağıdaki dala atlayarak yere inmiş. Yere inince Ali Baba söz konusu edilen kayaya doğru yavaş yavaş parmakların ucuna basarak ve soluğunu tutarak ilerlemiş. İlk önce tüm serveti olan ve çocukların ekmeğini kazandıran eşeklerini görmek ve onlar hakkında güven duymak istiyormuş. Ama ağacın üzerinden bütün o görüp işittikleri yüreğinde görülmedik bir merak tutuşturmuş bulunuyormuş. Zaten onu dayanılmaz biçimde bu serüvene iten de onun bahtıymış. Böylece kayanın önüne gelen Ali Baba onu yukarıdan aşağıya gözden geçirmiş ve yüzeyinin dümdüz ve bir iğnenin ucunun girebileceği kadar bile aralıktan yoksun bulunduğunu görmüş ve kendi kendine bununla birlikte kırk harami buradan içeri girdi ve kendi gözlerimle onların içeride kaybolduklarını gördüm. Ya Allah ne şaşılacak şey, benim bilmediğim türlü türlü tılsımlarla korunan bu mağaraya ne yapmaya girdiklerini kim bilir demiş. Sonra vallahi ben yine de açılış ve kapanışta söylenen ibareyi iyice aklımda tuttum. Sırf anlamak için deneyeyim bakayım acaba o korkunç dev kılıklı haydudun ağzından çıkmakla gösterdiği erdemi aynı sözler benim ağzımdan çıkınca da gösterecek mi diye düşünmüş. Ve eski ödekliğini unutarak ve de talihinin sesine kapılarak oduncu Ali Baba kayaya doğru dönmüş ve "Açıl susam!" demiş. Ve pek güvenle söylenmemiş olan bu iki tılsımlı sözcük ağzından çıkar çıkmaz kaya yarılarak geniş biçimde açılmış. Ama Ali Baba da müthiş bir korkuyla sırtını bütün bunlara çevirip bacaklarını rüzgara vermek istemiş. Ama bahtının kudreti onu açılan yerin önünde mıhlamış ve içeri bakmaya zorlamış. İçeride karanlık ve korkunç bir mağara görecek yerde, önünde aynı taştan yapılmış üstü kubbe şeklinde oyulmuş, aynı düzeyde ve ışığını tavanına açılmış köşeli yarıklardan geniş biçimde sağlayan bir salona açılan bir dehlizin belirdiğini görerek şaşkınlığın sınırına ulaşmış. Bunun üzerine bir ayağını ileri atıp öbürünü atıp atmamak için düşündükten sonra ilk bakışta korkunç bir yan görülmeyen bu yere girmeye karar vermiş. Ve Tanrı'nın rızasını sağlamak için kullanılan, bağışlayan, esirgeyen Tanrı'nın adıyla sözcüklerini telaffuz ederek yüreklenmeyi tamamlamış ve artık titremeksizin kubbeli salona kadar ilerlemiş. oraya ulaşır ulaşmaz kayanın iki parçasının gürültü çıkarmaksızın birleştiğini ve giriş yerini tümüyle kapadığını görmüş. Bununla birlikte ve cesarette sebat onun gücünü oluşturmadığı halde bu onu tedirginliğe uğratmamış. Ve de artık sihirli ibare sayesinde önünde bütün kapıların kendiliğinden açılacağını düşünmüş ve kendini tüm rahatlığıyla gözünün önünde beliren şeylere bakmaya terk etmiş. Tüm duvarlar boyunca kubbeye kadar yığılı bir dolu değerli malın, ipekli ve işlemeli kumaş balyalarının, erzak çuvallarının, gümüş para ya da gümüş külçelerle doldurulmuş ve yine altın dinarlar ve altın külçeleriyle dolu sandıkların birbirini izleyerek ve almaşık olarak sıralandığını görmüş. Sanki bütün bu sandık ve çuvallar toplanmış serveti içermeye yetmiyormuş gibi yerlerde de altınlar, mücevherler, kuyum işleri görülüyormuş. Öyle ki insan herhangi bir cevahire çarpmadan ya da gıcır gıcır altın dinarlara değmeden ayağını nereye basacağını bilemiyormuş. Yaşamı boyunca altının gerçek rengini bilmemiş ve de sesini bile duymamış olan Ali Baba da bütün bunları görerek şaşkınlığın sınırında şaşırmış. Orada rastgele yığılmış hazineyi ve pek az kısmıyla bile bir şahın sarayının harika şekilde donatılabileceği sayısız süs eşyasını görünce kendi kendine bu mağaranın yıllardır değil, yüzyıllardır Babil yağmacılarının ardılı hırsızlara ve de hırsız kuşaklarına depo ve aynı zamanda sığınak oluşturduğunu düşünmüş. Ali Baba bu şaşkınlığından kurtulup bir parça kendisine gelince kendi kendine vallahi ya Ali Baba işte bahtın sana ak yüzüyle görünüyor ve eşeklerini ve odun yığının yanından alıp Süleyman'ın ve iki boynuzlu İskender'in bile görmediği şekilde bir altın deryasını atıyor. Birdenbire sihirli ibareleri öğretiyor ve onların erdeminden yararlandırıyor ve de kayanın ve efsanevi mağaranın kapılarını açtırıyor. Ey kutsalmış oduncu, bu nasip dağıtanın haydut ve harami kuşaklarının suç işleyerek topladığı servetin hakimi yapmak için sana sağladığı büyük bir lütuftur. Bütün bunlar olmuşsa bundan böyle ailenle birlikte güvenlikte olasın, hırsızlık ve soygunla ele geçirilmiş altını hayırlı maksatlar için kullanılsın diye olmuştur demiş. Bu şekilde düşünerek vicdanıyla barış sağladıktan sonra fakir Ali Baba erzak torbalarından birine doğru eğilmiş, içerisini boşaltmış ve onu gümüşe ve diğer değerli eşyaya bağlanmaksızın sadece altın dinarlarla ve paraya dönüştürülmesi kolay diğer altın parçalarıyla doldurmuş. Torbayı omuzlarına almış ve dehlizin ucuna kadar taşımış. Sonra yeniden kubbeli salona dönmüş, aynı tarzda ikinci bir torbayı, üçüncü bir torbayı ve de üç eşeğinin güçten düşmeden taşıyabileceğini düşündüğü kadar daha birçok torbayı doldurmuş. Bu iş bitince mağaranın girişine doğru dönmüş ve açıl susam demiş. O anda kayalık kapının iki kanadı tüm genişliğiyle açılmış. O da torbaları üstlerini dallarla örtüp içindekileri ustaca gizlemeye özen göstererek eşeklere yüklemiş. Bu işi bitirince de kapanış ibaresini söylemiş ve kayanın iki yarım parçası hemen birleşmiş. Bunun üzerine Ali Baba onları saygı dolu bir sesle yüreklendirerek ve kesinlikle her zaman ayaklarını sürdüklerinde kendilerine yönelttiği gibi lanetler ve yankı uyandıran küfürler savurmayarak altın yüklü eşeklerini öne sürmüş. Çünkü Ali Baba tüm eşek sürücüler gibi hayvanlarını dinini bellediğimin ya da kız kardeşinin hörekesi veya ibninin oğlu ya da orospu çocuğu gibi tanımlamalarla donatıyorsa da bunları kesinlikle onlara hakaret olsun diye değil, çünkü onları çocukları gibi severmiş, sadece onları yola getirmek için söylermiş. Bu kez üzerlerinde bir sultanın hazinesinde bulunamayacak kadar çok altın taşırlarken doğrusu onlara böylesi tanımlamalar uygulamanın yakışık almayacağını sanıyormuş. Böylece hayvanları aceleye getirmeksizin birlikte kentin yolunu tutmuşlar. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.